Kitabın adı Yalnızlığın Özel Tarihi. Yazarı Ahmet Altan. 18. Ayrım. Unutulmuş kuytu mezarlığın üst yanındaki meyhaneye ilk tanıştıklarında birkaç kez gelmişlerdi. Nermin burasını çok severdi. O zamanlar aralarında uzun sessizlikler olmazdı. Birbirlerine şimdiki kadar bağlı değillerdi. Yaraları yoktu. Henüz birbirlerinden korkmayı da öğrenmemişlerdi. Belki eski günlerdeki gibi sakin ve güzel bir akşam geçirebiliriz umuduyla bir salaş meyhaneye gelmişlerdi. Sanki kendilerinin sağlayamadığı huzuru bu masalar, ağaçlar, çimenler, çarpık mezar taşı ve yabani sarmaşıklar sağlayacaktı. Tarihin alıp götürdüğünü, coğrafyanın geri getirmesini bekliyorlardı. Haluk son zamanlarda Nermin'le her konuştuğunda sesine yerleşen acı ve yalnızlıkla eskilere sığınmaya çalıştı. "Buraya ilk geldiğimiz günü hatırlıyor musun?" Nermin eski bir albümde kendi çocukluk resmine rastlamış gibi gülümsedi. "Bana o sıralarda yazdığın romandan söz etmiştin. Senden başka kimsenin tanımadığı insanlardan, onların maceralarından konuşmuştuk. Şiirler okumuştun. Hiç susmamıştın." Haluk biraz ötedeki mezarlığa baktı. "Ben buraya ilk lise sondayken gelmiştim. Sınavlara hazırlanıyorduk. Ne kadar çabuk geçti zaman. İnsan geçmişe bakıp da zamanın nasıl hızla geçtiğini görünce, gelecekte de nasıl hızla geçeceğini daha iyi anlıyor. Şimdi geleceğin de aynı hızla geçeceğini biliyorum. Buraya ilk geldiğimde yanımda olan arkadaşlarımı yıllardır görmüyorum. Kim bilir neredeler, neler yapıyorlar. Benim için yoklar artık. Zamanın içinde kaybolup gittiler. Yıllar sonra sen de olmayacaksın herhalde. Buraya gelirsem seni hatırlayacağım. Kim bilir, şimdi ne yapıyor diyeceğim. Zamanın geçtiğini görmek beni yalnızlaştırıyor. Yanımda olan herkesin bir süre sonra kaybolacağını biliyorum artık. Çocukluğumda geçtiğim sokakları bugün tanıyamıyorum. Yaşlılığımda da bugün geçtiğim yolları tanıyamayacağım. Bütün binaları yıkacaklar. Bütün dostlarım gidecek. Zamanın böyle geçtiğini gördükçe kendimi ıssız bir ada gibi hissediyorum. Vapurlar gelip gidiyor ama vapurdan inen kimse yok. Yalnızca lumboz deliklerinden bakan yüzler var. Şöyle bir görünüp sonra giden yüzler. Kıskançlıklardan, kuşkulardan, korkulardan, bir silah gibi kullanılan sözcüklerden, gülümsemelerden, sevinçlerden, ağır ağır süzülüp biriken acı. Uzun suskunluklar altında gizlenmeye çalıştıktan sonra artık daha fazla gizlenmeye tahammül edemeyerek ama gerçek yüzüyle de ortaya çıkmaya cesaret edemeden birdenbire kılık değiştirmiş olarak ortaya çıkıyordu. Geçen zaman, yağmur, güneş, edebiyattaki duraklama, uzaklaşan eski dostlar, bütün bunlar Haluk'un acıları için değişik kılıklar ve nedenler olabilirdi ama bunların hiçbiri gerçek neden değildi. Haluk, Nermin kendisini sevmiyor diye acı çekiyordu. Nermin'i esir almak istiyor. İsteklerine ulaşamayınca da kendi yaktığı ateş çemberinin içinde kalan bir akrep gibi kendi kendini zehirleyip damarlarına kendi yarattığı acıyı boşaltıyordu. Ruhunun karanlık uçurumlarında bu acı bir aşka ama içinde sevgi olmayan bir aşka, bir tutkuya dönüşüyordu. Gereğinden fazla büyüyen her duygu gibi bu tutku da Haluk'un içine sığmıyor, kayalık bir arazide azmanlaşan iri bir ağacın kökleri gibi toprağı yırtıp gün yüzüne çıkıyordu. Nermin bu acının ve tutkunun farkındaydı. Haluk'un neler hissettiğini tam bilmese de kendisi için çekilen acıyı görüyordu. Haluk'un acı çektiğini görmekte yetiyordu zaten Nermin'e. Daha fazlasını merak etmiyordu. Haluk'un acılarını gördüğü gibi kendisinin Haluk'u çok fazla sevmediğini de biliyordu ve bu sevgisizlik Nermin'de sıkıntı yaratıyordu. Her aşk ilişkisinde olduğu gibi de sıkıntı çeken, acı çekenden daha üstün oluyor, sıkıntı çekenin sıkıntısı acı çekenin de acısı sürekli olarak artıyordu. İkisi de çektikleri acının ve sıkıntıların hesabını karşısındakine ödetmeye çalışıyor, yaptıkları her hareketle, söyledikleri her sözle sıkıntılarını ve acılarını daha da büyütüyorlardı. Haluk ne zaman herhangi bir nedenden ötürü çektiği acıdan söz etse, Nermin aslında bu acının kendinden kaynaklandığını seziyor, hemen konuyu değiştirmeye, lafı geçiştirmeye çalışıyordu. Bu kez de öyle yaptı. Yatıştırmak ister gibi Haluk'un elini tuttu. "Ama şimdi burada birlikteyiz ya. Bir zaman sonra yabancı olacağımızı düşünmek seni üzmüyor mu?" Nermin bu konuşmayı kısa kesmek için telaşla cevap verdi. "Üzüyor tabii." Haluk yüzünü buruşturdu. "Üzülmüyorsun. Sen hiçbir şeye üzülmüyorsun." Mor bir akşam alacası ağaç dallarını kalın kara çizgilere dönüştürerek çökerken dallara asılı ampuller sihirli meyveler gibi sarı parıltılarla yanıverdi. Lokanta kalabalıklaşmış, beyaz ceketlerini giyen garsonlar ellerinde meze tepsileriyle masaların arasından kıvrak hareketlerle gidip gelmeye başlamıştı. Radyoyu birisi kapatmıştı. Nermin bir erkeğin sesine acı yerleştiğinde her türlü gülümsemenin, neşenin, cilvenin o acıyı artıracağını deneyimleriyle biliyordu ve belki de bunu bu kadar iyi bildiği için saçlarını Haluk'un yüzüne doğru savurarak güldü. ''Benim üzülmemi mi istiyorsun?'' Haluk birden Nermin'in bu lokantaya defalarca baş başa oturup konuştukları, aşklarının ilk günlerine tanık olan bu çok sevdiği lokantaya başka biriyle de gelmiş olduğunu hissetti. Bu duygu içinde bir anda uyanmış ve o anda yıllardır bildiği, ezberlediği çok eski bir gerçek gibi içine yerleşmişti. Nermin, Haluk'u bu konuda kuşkulandıracak bir imada bulunmamıştı ama Haluk hissettiklerinin doğru olduğunu seziyordu. ''Doğru söyle, sen buraya benden başka biriyle geldin değil mi? Bunu da nereden çıkardın şimdi?'' ''Başka biriyle geldin değil mi?'' Nermin omuzlarını silkti. ''Gelmedim herhalde, gelsem hatırlardım.'' Haluk gözlerini kapattı. Nermin kendisine her yalan söylediğinde böyle yapardı. Gözlerini kapaması, ''Sana inanmıyorum, bana doğruyu söyle.'' demekti. Nermin içini çekti. ''Bir kere Ertuğrul'la gelmiştik galiba. Yaralanan bir hayvanın mağarasına gitmek istemesi gibi Haluk da her yaralandığında acılarla ve insanlarla arasına yazıdan duvarlar örüp o yazıların arkasına saklanmak isterdi. Şimdi de evine gidip yazı yazmak istiyordu. Hiç yaşamamış insanların hiç yaşanmamış maceralarını anlatacak, sayfalarca yalan yazacak, kendini yaşamın yalanlarına karşı romanlarında uydurduğu yalanlarla koruyacaktı. Olmayan insanların olmayan acılarını anlatmak, gerçek acıları dindirmek için bildiği tek yoldu. ''Ama sen de buraya başka kadınlarla geldin.'' Haluk başını salladı. ''Evet, geldim.'' O güne dek birbirlerinin söylediği yüzlerce gerçekten kuşku duydukları halde o gece o lokantada karşılıklı söyledikleri ve birbirlerini derinden yaralayan yalanlara çektikleri acıya karşın biraz da sevinçle inandılar. Yorgun ve yılgın iki ordu gibi onlar da cepheden gelecek zafer haberlerine değil, yenilgi haberlerine inanmaya eğilimliydiler. Her yenilgi savaşın sonunu biraz daha getiriyor, İnen her darbe iki tarafında gizli gizli beklediği sonu yakınlaştırıyordu. Yeni bir coşku ve yeni bir hareket yaratacak iyi haberlerden ise hoşlanmıyorlardı. İyi bir haberi taşıyacak güçleri kalmamıştı. O lokantaya başka biriyle hiç gelmedikleri halde, üstelik de oraya başka biriyle gelip gelmemek hiç de önemli olmadığı halde, ikisi de karşısındakinin lokantaya başka bir sevgiliyi getirdiğini hemen kabullenmiş, bunun büyük bir ihanet olduğuna da kendini hemen orada inandırmıştı. Taze bir yaranın acısına, bu yaranın uzun zamandır beklenen son ve bitirici darbe olduğuna inanmanın belirsiz ferahlığı karışıyordu. Yenilgiyle de olsa savaş bitiyordu ve savaşın bitmesi artık kimin galip geldiğinden daha önemliydi. Lokantada daha fazla kalamadılar. Birbirlerine katlanamıyorlardı artık. Hem birbirlerinin söyleyeceği bir sözden yeni bir yara almaktan, hem de birinin durumu düzeltecek bir sözcük ya da gülümsemeyle savaşı uzatmasından korkuyorlardı. Telaşla çıktılar lokantadan. Hiç konuşmadan yokuşu inip birbirlerinden ayrıldılar. Uzun yıllar bir daha karşılaşmayacaklarını ikisi de biliyorlardı. Yaralı, yenik ve yorgun olarak bir savaşı bitirmişler. Aralarındaki tek ilişki olan savaşın bitmesiyle aşkları da sona ermişti. Savaş sonrasının sağır ve yorgun boşluğuna, o savaşın bütün izlerini taşıyarak tek başlarına daldılar. 37. Müberra Hanım mahallenin küçük erkek çocuklarını karşısına dizmiş, ipeklilerini hışırdata hışırdata anlatıyordu. Resul-i Ekrem'in, yani Hazreti Peygamber Efendimiz'in halasının kızı Hazreti Zeynep, çocukluğundan itibaren Peygamber Efendimiz'e gönül düşürmüş idi. Lakin şimdiki kızlar gibi arsız olmadığından bunu haşa ve kat'a kimselere söyleyememişti. İçin için yanar, geceleri evinde odasında ağlar, iç geçirir, siz bilemezsiniz ne acılar çekerdi. Fahri Alem, halasının kızını, evlatlığı Hazreti Zeyd'e uygun bularak onları evlendirdi. Hazreti Zeynep, Resul-ü Zişan Hazretlerini sevdiği halde sesini çıkarmayarak bu evliliğe razı oldu. Daha sonra pek fena dedikodular çıkardı gözükür olasıcalar. Söylediklerine göre Nebi-i Azam Hazretleri güya bir gün Hazreti Zeyd evde yokken onun evine gitmiş, aniden içeri girmiş, içeride Hazreti Zeynep çıplak bedenini gömleğini giymekte olduğundan Peygamber Efendimiz Hazretleri onun bu çıplak bedenini görerek güya Sübhanallah mukallil bel kulüp demişler. Yani gönülleri döndüren Allah'ın şanı münezzeh olsun diyerek Hazreti Zeyd'in evini terk etmişler. Akşam da durumu Hazreti Zeynep kocası Hazreti Zeyd'e anlatınca Hazreti Zeyd de gidip Resul-i Ekrem'den karısını boşamak için izin istemiş. Hepsi yalan, hepici yalan, uydurma, o mübarek zat hiç kimsenin evine izinsiz girmezdi. Bir haneye geldiğinde kapının sağ cenahında durarak girmek için izin isterdi. Kendi kızının evine girmek için bile müsaade istemişti. Bunlar hep yalan, hep uydurma. Doğru olan Hazreti Zeynep her yalnız kaldığında Allah'ına yakarıyor, bütün mevcudatı cemal ve celal parmakları arasında döndüren Allah'ım, beni sevdiğime kavuştur diye dua ediyordu. Allah bu yanık kalbin sesini duydu ve Hazreti Zeynep'in Hazreti Muhammed'e varması için emir tarafı ilahiden geldi. Resul-i Ekrem bu emir üzerine Hazreti Zeyd'den boşanan Hazreti Zeynep ile evlenip gerdeğe girdi. Hazreti Zeynep sevdiğine kavuştu. Zeynep hep yanardı, hep severdi. Sevdiğine kavuşunca çılgına döndü sevincinden. Dünyanın en bahtiyar kadını oldu. Sevildiğine kavuşmak, onun kollarında yatmak, onu öpmek, ona sarılmak ne büyük mutluluktur. Müberra Hanım durdu. Bütün çocuklara tek tek baktı. Yüzüne neredeyse çocukça bir yumuşaklık gelmişti. Hazreti Zeynep iki defa gerdeğe girdi. İlk iki mübarek insanla evlendi, onların kollarında yattı. Ama sevdiğine hiç kavuşamayan kadınlar var. Onları yeri cennetin yedi kat arşı aksıdır. Sevdiğine varamayan, namusunu hiç kaybetmemiş, dokunulmamış kadınların hissiyatını Yüce Allah herkesten iyi bilir. Benim bakire olduğumu da Allah biliyor. Benim elime hiçbir erkek eli değmedi. Bundan sonra da değmeyecek. Namusumla gideceğim. Evvel Allah öbür tarafa. Namus her şeyin başı. Bakire kadın, kadınların en kıymetlisi. Yosmalar cehennemde yanacak. Benim gibiler çektiklerinin sevabını cennette yaşayacak. Ben bakireyim. Bana erkek eli değmedi. Hiçbir erkek eli değmedi. Bakın, bakın. Müberra'nın birden eteklerini kaldırıverdi. İpek entarisinin altına hiçbir şey giymemişti. Rengi atmış buruşuk çarşaflar gibi kırış kırış sarkmış solgun beyaz baldırları çıktı ortaya. Çocuklar yaşlı kadının eteklerini kaldırmasından korkmuşlar, bağırarak kaçmaya başlamışlardı. Müberra Hanım etekleri havada çocukların peşinden koşmaya çalışırken bir yandan da bağırıyordu. Kaçmayın, bakın, bakın, ben bakireyim, bana erkek eli değmedi, ben namusluyum, kaçmayın gafiller, bakın, ben cennete gideceğim, hiç gerdeğe girmedim, bana bakın, bana bakın. 38. Müberra Hanım'ın hastaneye kaldırıldığı akşam eve bir yalnızlık çöktü. Hüsrev Bey ile Nermin, Müberra Hanım'ın hayatlarında çok önemli bir yeri olduğunu ilk kez o gün anladılar. Eve canlılığı ve hareketi, o yıllarca deliliğin eşiğinde dolaşan, sonunda da deliren kadının verdiğini, torun ile dedenin ise evin canlılığına hiçbir katkısı olmadığını o ilk gece biraz da şaşırarak gördüler. Geceleyin salonda karşı karşıya oturduklarında ışıklar daha sönük gibiydi. Evde de terk edilmiş bir hal vardı. Hüsrev Bey içini çekti. Zavallı Müberra Hanım. Doktor iyileşemez diyor ama belki iyileşir. Hüsrev Bey alaycı alaycı güldü. İyileşip de ne yapacak kızım? Gene delirecek olduktan sonra. Bin defa iyileştir getir, bin defa delirecek. Nermin dışarıya baktı, hava kararmıştı, rüzgar esiyordu. Teyzemin kargası ne oldu acaba? Ne kargası? Bu sefer de Nermin güldü. Hani bu benim gençliğimden beri burada dediği karga vardı ya. Hüsrev Bey başını salladı, yalnızca bir ha, evet dedi ama başka bir şey söylemedi. Sustular. Salon boşaltılmış, halıları kaldırılmış, çıplaklaşmış, soğumuş gibiydi. Sustukları anda soğukluk ve çıplaklık daha da artıyordu. Nermin sanki aradığı sırrın cevabını orada bulacakmış gibi defalarca sorduğu soruyu gene sordu. Size aşıktı değil mi dedi. Sessizlik ikisini de korkutuyordu. İkisi de birbirlerine söyleyemiyorlardı ama delirmekten korkuyorlardı. Müberra Hanım'ın birdenbire delirmesi, delirmeyi gerçek bir olasılık haline getirmişti. Öyle derlerdi. Bana bir düşkünlüğü vardı gerçi ama aşık olduğunu sanmam. Müberra Hanım pek kimseye aşık olmazdı. Zavallı kadın. Nasıl söyleyeyim? Yok gibi yaşıyordu. Hiç evlenmedi. Bu konakta doğdu, burada büyüdü, burada delirdi işte. Hiç kimseyi sevmedi. Birisini sevmeye ihtiyacı vardı bence. Çünkü insan bir yere gölgesi düşsün ister. Hüseyin Bey koltuğun arkasına yaslandı. Yorgun ihtiyar adam hali Müberra Hanım'ın can kurtaranla götürülmesinden beri daha da belirginleşmiş gibiydi. Belki de Nermin'in dedesiyle ilgili korkuları yeniden arttığından Hüseyin Bey'in yaşlılığı ve yorgunluğu daha çok dikkatini çekiyordu. Ben çok hızlı koştum gençliğimde. Ben böyle şeylerin ehemmiyetli olduğunu hiç fark etmedim kızım. Uzun yıllar fark etmedim. Sonra bir gün bu konakta kendimi yapayalnız buldum işte. Bir gün yapayalnız olduğumu anlayıverdim. Sizinle yabancı gibiydik. İlk o zaman aklıma takıldı. Hayatımda bir şeylerin eksik olduğunu düşündüm. Hayatımda hiç pişmanlık duymamıştım ben. Bir gün bir pişmanlık hissettim. Hüseyin Bey durup kendi kendine güldükten sonra devam etti. İşin tuhafı neydi biliyor musun? Pişmandım ama neye pişman olduğumu bilmiyordum. Bir şeyi yaptığıma ya da yapmadığıma pişmandım. Pişmanlığı hissediyordum ama pişman olduğum şey neydi? Onu bilmiyordum. Yıllarca onu bulmaya uğraştım. Hüseyin Bey yeniden sustu, utangaç bir çocuk gibi önüne baktı. Nermin dayanamayıp atıldı. Buldunuz mu peki? Hüseyin Bey, Nermin'in sorusunu duymamış gibi devam etti. Sonra bir gün seni gördüm yanımda. Sesin kulağıma çarptı. Hiç dinlemezdim senin söylediklerini. Sen bana biraz saygısız gibi gelirdin. Birden bir gün nasıl olduğunu anlamadım. Senin sesini duydum. Yanı başımda genç ve güzel bir kadın vardı. Benim torunumdun. Bunu hiç anlayamadım işte. Hala da anlamış değilim. Ben babalığı öğrenemediğim gibi dedeliği de öğrenemedim. Torunum olduğunu biliyordum da bunu nasıl söylemeli hissedemiyordum. Seni dinlemeye başladım ondan sonra. Sen farkında bile değildin benim dinlediğimin. Bu evde yaşayan herkes gibi kimsenin seni dinlemediğine inanarak konuşuyordun. Ben de her zamankinin aksine dinliyordum. Benim hiç düşünmediğim, hiç aklıma gelmeyen, hayatımda hiç söylemediğim şeyler söylüyordun. Ben seni kendime benzetiyordum. Neren benziyordu, onu da anlamadım. Hüseyin Bey yavaşça öne doğru eğildi. Bir sabah sen susuyordun, yorgundun galiba, şurada oturuyordun. Ben de sana bakıyordum. Birden sana acıdım, yalnız olduğunu fark ettim. Yalnızlığın benim yalnızlığıma benziyordu. Öteki insanlarla alakalı bir yalnızlık değildi bu. Çevrede kim olursa olsun, sen yalnızdın, benim gibi yani. Senin haline üzüldüm. Kendi halimin de ne kadar acıklı olduğunu, bütün hayatım boyunca birilerinin de bana, benim sana baktığım gibi bakıp benim halime acıdıklarını düşündüm. Hüseyin Bey kesik kesik konuşuyordu. Nermin her sözcüğün içini biraz daha acıttığını hissederek dikkatle dinliyordu. Hayatımda ilk defa birisine yardım etmek istedim. Sana yardım etmek istedim. Ama yardım edemeyeceğimi anladım sonra. Sana yardım edemezdim. Kendime yardım edemediğim gibi sana da edemezdim. Önceleri yaşlı olduğum için yardım edemediğimi düşündüm. Genç olsam yardım edebilirdim zannettim ama zamanla bunun yaşlılığımla da alakalı olmadığını gördüm. Sana kimse yardım edemezdi. Bana da kimse yardım etmemişti zaten. Sana duyduğum acıma zamanla bir sevgiye döndü. Seni sevmeye başladım. Ama sen benim seni sevdiğimi bilmiyordun. Ve ben sevmekten çok hoşlandım. Seninle ilgileniyordum artık. Ne zaman eve geldin, ne yapıyorsun, nasılsın, bir derdin var mı diye bakıyordum. Seni neşeli görünce ben de neşeleniyordum. Sen suratını asınca benim de suratım asılırdı. Ama bu sevgi beni yoruyordu da. Birisiyle ilgilenmeye alışkın değildim. Bazen durduk yerde kızıyordum sana. Sonra kızmaktan vazgeçiyordum. Hüsrev Bey kendisiyle alay eder gibi güldü. Tuhaf bir vaziyetti hasıl kelam. Sonra senin de beni sevdiğini gördüm. Buna çok şaşırdım işte. Beni birinin böyle sevebileceğini hiç düşünmemiştim. Tam ben seni sevdiğim sırada sen de beni sevmeye başladın. O zaman duyduğum pişmanlık daha da arttı. Artık çok geçti çünkü. Sevmek için değil belki. İnsan ne zaman olsa sevebilir ama sevilmek için çok geçti. Ben yavaş yavaş ölüme yaklaştığımı hissediyordum. Hayır, hiçbir şey söyleme. Bu söylediğim doğru. Her neyse, pişmanlığım daha arttı. Dedeni seviyordun ve yakında deden ölecekti. Biraz daha zamanım olsaydı keşke diye düşündüm ama yoktu işte. Belki de sevmiyordur diye avuttum kendimi. Sonra seninle bazı geceler konuşmaya başladık. Konuştukça senin yalnızlığın, güçsüzlüğün daha da gözükür oldu. Sen kendini sevmiyordun, hiçbir erkeği de sevmiyordun. Biz kimseyi sevemeyecek insanlarız. Belki birbirimize çok benzediğimiz için birbirimizi sevdik. Sen de benim gibi dünya ile ilgili değildin aslında. Neyse, lafı fazla uzatmayayım kızım. Beni hayatımın son günlerinde çok memnun ettin, çok da üzdün. Eskiden ölümden hiç korkmazdım. Gene korkmuyorum ama senin yapayalnız ne yapacağını düşünüyorum. Gerçi ben olsam da olmasam da mutsuzsun. Bu değişmeyecek ama ben yokken hem yalnız hem mutsuz olacaksın. Hüseyin Bey derin derin içini çekip kendini koltuğun arkasına bıraktı. Bak kızım, bu kadar lafı niye ettim? Sana bir şey söyleyeceğim. İnsanlar hep saadetten bahsederler, bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Ya mesut olmadım ya da saadetin ne olduğunu bilmediğim için mesut olduğumu anlamadım ama hiç mesut hissetmedim kendimi. Sana söyleyeceğim şu, mesut olmamak demek illa da meyus olmak demek değildir. Mesut değilsen değilsin. Aldırma. Benden sonra da çok üzülme. Çok üzülmeyeceksin biliyorum. Buna kızıyorum da. Seni iyi tanırım. Çünkü kendimi iyi tanırım. Önce çok için yanacak, sonra geçecek. O ilk başta dayan. Nermin başını salladı. Beni tanımıyorsunuz dedi. Kendinizi de tanımıyorsunuz herhalde. Ama dayanamam ben. Zaten dayanmam da şart değil herhalde. Ne için dayanacağım? Pişman olup da neye pişman olduğumu anlamamak için mi? Aslında biz hiç yaşamamalıydık. Hüseyin Bey birden bir kahkaha attı. Nermin şaşkınlıkla bakıyordu. Dedesi genç bir adam gibi kahkahalarla gülüyordu. Nermin'e aklına gençliğindeki kadınların o müthiş sevişmelerin geldiğini söylemedi tabii ama kahkahalarının arasında ellerini dizine vurarak bağırıyordu. Amma yaptın ha, amma yaptın. Hiç yaşamamak olur mu? O kadar kötü müydü? Aptal kızım, amma yaptın ha, amma yaptın. Yaşamamak ha, yaşamamak. Ha ha ha ha ha. 39. Güller çoktan dökülmüştü. Laleler ezilip toprağa karışmış, zambaklar solmuş, hanım elleri kurumuş. Bir süre toprağın üstünü kaplayan kuru yapraklar da sert rüzgarlarla dağılıp gitmişti. Erken kış sabahının donukluğunda çıplak gül fidanlarıyla yapraklarını kaybettikten sonra iyice küçülen ağaçlar güçsüz ve zavallı gözüküyorlardı. Çiçeklerini, yapraklarını ve canlılığını kaybeden toprak kıraçlaşıp kurumuştu. Sabah yürüyüşünden dönen Hüsrev Bey kahverengi takım elbisesiyle eski bir ağaç gibi yapayalnız duruyordu bahçede. Dallara tünemiş birkaç karga siyah tahta parçaları gibi hareketsizdiler. Nermin pencereden dedesini seyrediyordu. Yağmur çiselemeye başladı. Hüsrev Bey yağmurun nereden geldiğini anlamak ister gibi başını kaldırdığında kargalardan biri havalandı. Hüsrev Bey gözleriyle kargayı izledi. Karga yorgun kanat çırpışlarıyla ölü ağaçların üstünde bir iki döndükten sonra yeniden gelip dala kondu. Hüseyin Bey o bahçeyi ilk kez görüyormuş gibi çıplak gül fidanlarına, ağaçlara, kargalara, külrengi kıraç toprağa tek tek baktı. Sonra başını yeniden gökyüzüne kaldırdı. Nermin dedesinin derin bir soluk aldığını hissetti. Hüseyin Bey sırtını dikleştirip dimdik hareketsiz durdu. Sanki her şey dondu bir an. Terk edilmiş, cansız bahçede yalnızca gittikçe irileşen yağmur damlalarının soluk kıpırtısı vardı. Arkasından sertçe itmişler gibi birden öne doğru sendeledi Hüseyin Bey. Bir yere tutunmak ister gibi ellerini ileriye doğru uzatıp dizlerinin üstüne çöktü. Yağmur hızlanıyor, toprak kül rengi bir çamura dönüyordu. Nermin bağırmak, dedesine seslenmek istiyordu ama ses çıkmıyordu dudaklarından. Ne bağırabiliyor ne de yerinden kımıldayabiliyordu. Dizlerinin üstüne çöken Hüseyin Bey bir kez daha sarsıldı, bir elini göğsüne bastırdı, öbür eliyle yere dayanmak istedi. Pantolon çamurlanmış, ceketi ıslanmıştı. Yere dayanmaya çalıştığı eli çamurda kaydı, yüzüstü çamurların içine devrildi. Son bir kez daha çamurların içinde titredikten sonra hareketsiz kaldı. Sağanağa dönüyordu yağmur. İri damlalar hızla yere çarptıkça küçük çamur parçaları sıçrıyordu. Bir çamur parçası Hüsrev Bey'in şakağına siyah bir leke gibi yapıştı. Nermin ağlıyordu. Ne zaman ağlamaya başladığını fark etmemişti. Hava kararmış gibiydi. Yağmur, kalın kurşuni bir perde gibi her şeyi örtüp saklayarak yağıyor. Çamurların içinde yatan Hüsrev Bey yağmurun karanlığı altında gittikçe silikleşip görünmez oluyordu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 194. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Yalnızlığın Özel Tarihi. Yazarı Ahmet Altan. Seslendiren Canan Öztürk. Seslendirme bitiş tarihi 16 Ocak 2014.